Ayrım 6.
Aslında bütün bunları büyük ölçüde yalnızca kendisine olan sonsuz bağlılık adına değil, kendi intikamını alma fırsatı içinde yapan Gazanfer'e borçluydu. Diğer hadımların asla katlanamayacağı ortamlarda Safiye için bilgi toplayıp durmuştu. Safiye bir an için Gazanfer'in onunla birlikte odada olmasını istedi. Zafer'i birlikte paylaşımları, onun isteklerinin gerçekleşmesi için hadımla sürekli birlikteliğinin de işareti olacaktı. Böyle bir desteğe gelecek başarıları için ihtiyacı olacaktı. Ama adamı tekrar uzaklaştırdı aklından. Ayvanın yanında bile adamın yanında olduğundan daha emindi kendinden. Hayır, daha sonraki başarılarda diğer adımların yanında olmalıydı o. Sonra korkunun ürpertisi yeniden geldi. Ya Nurbanu'nun adımları da iyi çalıştıysa? Öyle çoktular ki bir anda bir yığın yerde olabilirlerdi. Ya Manisa Sancakbeyliği gerçekten Selim'e verildiyse? Bir başka açıklamayla iptal edilemeyecek açıklama yoktur. Safiye bu tasaları kafasından uzaklaştırdı. Nurbanu'nun hadımları, bağlılık açısından Gazanfer'in yarısı bile etmezdi ve asla kendi kendilerine bu şekilde hareketlenemezlerdi. Nurbanu'daki özgüvenin tek nedeni, Safiye'nin bu konuda ne kadar bilgili olduğunu asla aklına getirememesindendi. Safiye ise savaşını ve zaferini herkesin önünde gerçekleştirme arzusuyla kadını kışkırtarak olanları iyice açığa çıkarmanın peşindeydi. Ve o an geldi. Haydi öldürücü darbeyi vur. Yani Efendimiz Selim, beyliği garantiledi, öyle mi? Ah, o kara gözlerdeki tuzağa düşmüşlük ifadesi. Süleyman bile zaferinin tadını böylesine çıkartamazdı. Nurbanu sinirli bilezikleriyle oynayarak yeteri kadar kendini ele vermişti. Hayır, daha değil. Bu henüz kelimelerle söylenmedi ama olacak. Başka kim olabilir ki? Gerçekten de hanımım kim olabilir ki? Kim? Safiye olup bitenden hoşnut, haremdeki kadınları Ferhat Paşa ve Manisa Sancağı haberlerinin telaşesiyle baş başa bırakarak aynasına geri döndü. Bir süre için kendilerini galip sanmalarının hiç mi hiç önemi yoktu. Gazanfer'in gelmesi için Safiye çok uzun beklemedi. Onun içeri girişini duymaktan çok hissetmişti. İşkenceden yeni çıkmış ayaklarıyla nasıl da kedi gibi sessiz olmayı başarabiliyordu. Üstelik geleneksel hadım duruşu içinde omuzlarında çaprazlayarak kavuşturduğu ellerinin bir parmağı kırıktı. Tırnakları yeni yeni çıkmaya başlamıştı, ta kökünden sökülmüştü hepsi de. Bütün hareketleri ona acı verici yakın geçmişini anımsatıyor olmalıydı. Aynasını elinde çevirerek mavi halkalı gözlerdeki yeşil parıltıyı yakalamaya çalıştı. Yaklaşık bir ay kadar önce falakada gördüğü adamdan tek aynı kalan kırık burnunun üzerindeki bu gözlerdi. Ve onların uğruna tam da zamanında onu yedi kuleden kurtarmıştı. Adını da değiştirmişti. O aptal sümbül yerine ona Gazanfer adını vermişti. Yani cesur aslan. Mihrimah'ın bile eski adımını tanıyacağından kuşkuluydu. Tüm çirkinliğine karşın o, gözde Safiye'nin biricik adamıydı artık. Odanın karşı köşesindeki adama hafifçe aynadan gülümsedi. Yeşil gözleri hiçbir şeyi kaçırmıyordu. Aynadaki en küçük bir ışıltıyı bile. Onun bu gülüşe verdiği cevap daha da hafifti. Hatta belki de buna bir gülüş bile denilemezdi. Aslında Gazanfer ne olursa olsun zaten gülmezdi. Bir yığın dişin eksik olduğu ağzını kimseye göstermemek için kendine alıştırdığı bir durumdu bu. Anlamlı bakışları yeterince candan bir selamlamaydı Safiye için. Ona doğru giderken o gözlerde gecenin karanlığını, buz gibi yanaklarda ise soğuğunu gördü. Safiye işin tamamlandığını anlamıştı. Evet, iş bitmişti. Ve biraz sonra Murat onu çağırdı. 10. Bir önceki eğlenceli gecenin mahmurluğu içindeydi harem. Birden çinili duvarlarda Azize ve Belkıs'ın telaşlı sesleri yankılandı. Şehzade Murat tarafından reddedildiklerinden beri ortak bir kaderin paylaşımı içinde birbirinden hiç ayrılmayan bu güzel ikili korkuyla bir sağa bir sola koşturup duruyordu. Herkes şaşkınlıkla mıhlanıp kalmıştı. Tozlu yollarda uzun ve sıkıcı bir yolculuğun yerine keyifli bir deniz gezisine çıkacak olmanın neşesi içindeki Nurbanu, hizmetkarlarıyla kıyafetlerini gözden geçirdiği köşeden gürültüyü duymuştu. Hayırdır inşallah, ne oluyor dedi. Kızlar heyecan içinde birbirlerinin sözlerini ve hatta ayaklarını çiğneyerek yanına geldiler. Onu gördük, kafasını, koca bir çivinin ucundaydı. Allah bizi korusun, ölmüş. Görünce tahmin ettik. Hadımı yolladık. Onlar da doğru olduğunu söylediler. Cellat çeşmesinde. Ölmüş. Kızların karmakarışık konuşmasından pek bir şey anlayamayan Nurbanu bu son sözle irkildi. Ölmüş mü? Sakin olun kızlar, kim ölmüş? Safiye tepkisiz elindeki aynayı kucağına koydu. Aşk yatağında dağılan saçları altın lülelerle dökülüyordu omuzlarından. Kızları değil de korkuyla yüzü yeşile dönen kadını izliyordu. Nurbanu'nun sorusunu aldığı cevaptan tek duyduğu oğlunun babasının adı olmuştu. Selim. Selim? Allah'ım, mahvoldum. Neredeyse bayılmak üzereydi. O hayır. Selim değil hanımım. Allah korusun. Selim yaşıyor. Yüce Allah'ım. Ama Lütfü Efendi. Efendimizin arkadaşı Lütfü Efendi. Lütfü Efendi ölmüş. İdam edilmiş. Çeşmenin yanında. Suçu? Nurbanu'nun yüzü hala soluktu ve sesi titriyordu. Sarhoşluk diye geveledi Belkıs. O hanımım. Herkes biliyor. Sultanımız da. Lütfü Efendi çok içiyordu. Dün gece de Efendimizle birlikte sabaha kadar içmiş. Sarayda. Manisa tayinini kutluyorlarmış. Lütfü Efendi yakalanmış. Evine dönerken. Ölesiye sarhoşmuş. Sultan da cezasını vermiş. Kellesi uçmuş. Belki de buna şükretmek gerek. Nurbanu kendini kontrol etmeye çalışarak sordu. Selim. Efendim Selim nasıl? O yaşıyor. Allah onu korusun. Kadınların dünyasından bunu söylemek zor. Ama hadımlar da böyle düşünüyorlar. Bir köşede kendi özgün tavır ve bakışlarıyla hadımlar söylenenleri onayladılar ama Nurbanu emin olabilmek için içlerinden biri hemen mabeyne yolladı. Belkıs sözlerine devam etti. Bu idam aslında bir uyarı. Efendimiz Selim'e. Sultanımız oğlunun kötü alışkanlıklarından bıkmış durumda. Düzelmesi için bir uyarı bu. Düzelmek zorunda da dedi Nurbanu. Düzelmeli. Sinirden titreyen sesiyle sürdürdü konuşmasını. Ona yeni bir kız bulacağım. En güzel kızı. Ya da bir oğlan. Eğer böylesi daha hoşuna gidiyorsa. Safiye, salonun öbür ucunda bir çift yeşil gözün içinden kuşku ve kaygı yüklü bir pırıltının hızla gelip geçtiğini hissedebiliyordu. Bu onun gazanferiydi. Adamının geçmişindeki sırrı haremde tek bilen Safiye'ydi. Allah her şeyi bilir. Allah her şeyi görür. Kendimize gelelim kızlar. Nurbanu hadımlara yeni emirler vermeye başlamıştı. Azize ve Belkıs birbirlerine sarılarak yorgunluk içinde minderlere çöktüler. Hareme yeni katılmış kızlardan birinin sesi duyuldu. Bu deniz yolculuğuna çıkmayacağınız anlamına mı geliyor hanımım? Öylesine büyük bir sessizlik oldu ki kız bile ne denli aptal bir soru sorduğunu anladı. Safiye, Azize ve Belkıs'ın nasıl bakıştıklarını görünce berbat görevin hangisine verildiğini hemen anladı. Bu Azize'ydi. Zavallı kız dudaklarını kanatırcasına ısırıp duruyordu. Ve sonunda konuştu. Hanımım? Evet Azize. Nurbanu sabırsız bir ifadeyle bekliyordu. Hanımım, sultanımız başka bir şey daha açıklamış. Neyi? Sultanımız karar vermiş. Kız devam edemeyecekti. Sözü Belkıs aldı. Manisa sancağı Efendimiz Selim'e verilmeyecekmiş. Sultanımız bu görevi onun yerine torunu Murad'a vermiş. Safiye kısa bir an Nurbanu'nun kara gözlerinin onu parçalayacakmış gibi üzerine dikildiğini gördü. Aldırmaz bir tavırla gümüş aynasını kaldırıp kendine baktı. Yüzünde garip bir gülüş şöyle bir dolaştı ve olan oldu. Harem çılgın bir öfkenin patlamasıyla dolu vermişti birden. Defol, yıkıl karşımdan. Gözün bu kadını görmesin. Atın dışarı onu, defol. Nurbanu çıldırmış gibi avaz avaz bağırıyordu. Eline ne geçerse fırlatmaya başladı. Murano camından krem kavanoz yerde bin parçaya ayrılıverdi. Yayılan koku haremin en uzak köşelerine kadar dağılmıştı. Bunu bir yığın başka ıvır zıvır izledi. İçlerinden biri neredeyse Safiye'nin o güzel asi başına çarpacaktı. Defol! Ve Safiye kendinden emin, ağır, kontrollü bir biçimde bu emre uydu. O sabah belki de Safiye'nin altın saçlarını tarama ümidiyle gelmiş olan Ayva bile Baffo'nun kızını izleme cesaretini gösterememişti. Safiye yalnız olmadığını biliyordu. Gazanfer'in sessiz adımları peşindeydi. İç içe kapılar birbiri ardına açılırken yalnızca adamın ellerini görüyordu. Ama ona esas huzur veren arkasından hemen kapananlardı. Yürürken bu ellerin gücünü düşündü. Bu eller hiçbir silaha gereksinim duymadan evine giden bir ayyaşın hakkından rahatlıkla gelebilirdi. Bu eller Ayvanın verdiği uyuşturucuyla adamın sarhoşluğuna sarhoşluk katmıştı.
Ne konuşalım mesela? Evet, şu anda doğru geldi ses.
Bileceği bir yere bırakmıştı işte. Eksik dişleri yüzünden tıslayarak ve sanki erkekliğini göstermek istercesine kinayeli bir sesle "Daha da fazlasını verdim ona," dedi hadım. "Kocaman bir şişe rakı." Gözlerinde konuşmasından fazla bir minnet olduğunu biliyordu. Geri dönüp baksa, o yeşil gözlerdeki ender yumuşaklıklardan birini yakalayacağından emindi. Ona intikam alabilme fırsatını vermişti. O ise Safiye'nin tutkularına giden yolları aşmasını kolaylaştırmıştı. "Defol." Nurbanu kontrolsüz bağırıyordu. Ama hadımın işkenceden çıkmış elleri kibarca son kapıyı da kapadı ve sesler kesildi. Safiye, kadının söylemediği ve hatta asla söyleyemeyeceği cümleleri zihninde duyar gibiydi. İşte kazandın orospu. Şeytanın yardakçısı, iblis. Aşığın için velihat sancağını kaptın. Senin varlığında bir daha asla elimde tutmayacağım oğlum için. Bunu onun için, kendin için yaptın. Sancakla birlikte senin de haremin olacak. Benim karışamayacağım bir harem. Bu murada ulaşamayacağım bir yer. Biz Kütahya'da kalıyoruz ve sen Manisa'ya gidiyorsun. Murat, sultana ve sultanın tacına çok yaklaşıyor. Ya ben? Ben yalnızca yapacağımız zorlu yolculuk ve Kütahya'da geçecek bir başka yaz için üzülmüyorum. Esas kahrolduğum, bundan böyle bütün yaşamımın ve geleceğimin, benim varlığımın artık farkında bile olmayan sarhoş ve oğlan düşkünü bir adamın Selim'in ellerinde olması. Safiye'nin zihninde yankılanan seslerden duymak istedikleri bunlardı. Ama başka sesler de vardı daha önce de duyduğu. Sen savaşı kazandığını düşünüyorsun değil mi güzeller güzeli? Seni köle pazarından ben aldım. Cehennemin dibinden bir bela almışım meğerse. Ama savaş sona ermedi. Çok uzakta değil intikam günleri. Neden mi? Senin bir oğlun yok bencil kaltak. Selim'in benden bıktığı gibi Murat da rahatlıkla senden bıkabilir. Ama bir düşün. İşte bu noktada benim talihim seninkinden ayrılıyor. Benim bir oğlum var. Ayrıca bir de gebe kalıp kalamayacağın sorusu var. Belki de Ayvan'ın ilaçları başkalarını mahvettiği gibi seni de etmiştir. Belki karnının içi çoktan paralanmıştır. Rüşvetle neler değişmez ki? Kaldı ki basit bir karışımın formülünün değiştirilmesi hiç de zor değil. Eğer gebe kalabilirsen şunu unutmayalım. Kızlar da en az erkekler kadar doğmuştur yeryüzünde. Hatta daha çok. Oysa onlar varlıkları en az istenendir. Ne yapacaksın? Allah'ın isteği. Safiye bunları inkar etti. Eskiden olduğu gibi. Tanrı ona verdiği bu güzelliğe ihanet edemezdi. Kutsal kitaba mı ihanet edecekti? Yine de bu sözcüklerden hoşlanmıyordu. Oğlun olmadıkça, güzeller güzeli, şunu bilmelisin ki zayıfsın, çok zayıfsın. Hatta benden bile daha zayıf ve güçsüz. 11. Manisa'ya gitmek üzere çıkılan deniz yolculuğu, gerçekten de haremin imrendirildiği kadar vardı. Yine de zamanın, pek çoğunun düşlediği gibi kayıtsız bir tembel sakinlik içinde geçip gittiği söylenemezdi. Safiye, zaten eğer öyle olsaydı bundan hoşlanmayacağını biliyordu. Onu güzel manzaralardan daha fazla ilgilendiren, merak ettiği pek çok şey vardı. Şimdi bunları görüp öğrenebilme fırsatını yakaladığı için çok mutluydu. Örneğin, Türk donanmasının gücünü, önemli tersaneleri, kentin güneydeki saldırıya açık bölgesindeki tophaneyi, Marmara Denizi'nin en hakim noktasından görebilmenin tadını yaşamıştı. Deniz canavarlarına benzeyen iskeletleriyle yeni yapılan 5 kadırga saymıştı. Denizdeki San Marco bayraklı teknelerin hesabını tutmuştu. Onlara binip kaçabilmeyi düşünmemişti. Daha çok geminin kaptanını ya da sahibini bilip bilmediğini, buraya geliş amacını merak etmişti. Tophanedeki üretimle bunların sayısını kıyaslamıştı. Venedik bandıralı teknelerle ilgili olarak Murat ona yardımcı olmuştu. Şehzade gemilerden bildiklerinin adlarını, kapasitelerini, ne kadar yük taşıdıklarını, silahlarının sayısını ona anlatmıştı. Safiye, ona bilmediklerini öğrenmesi için ısrar etmişti. Hatta demir aldıktan sonra giderlerken, bir yelken bezinin arkasına gizlenerek, tek kelimeyi kaçırmadan denizcilerin muhabbetini dinlemişti. Ve işte şimdi Çanakkale'deydiler. Şehzadesi onu karaya çıkarmıştı. Bu dar su yolunu kontrol altında tutmak için, Murad'ın ataları tarafından iki yaka yapılmış kaleleri birlikte geziyorlardı. "Görüyorsun, korkacak hiçbir şey yok Safiye'm," dedi şehzade. "O küçük kafan endişelenmesin. İmparatorluğun kalbi İstanbul'a kimse saldıramaz. Görüyorsun, Burası geçilmez. Safiye bir süre konuşmadan yürüdü. Çevredeki erkeklerin onun gibi çarşaflı bir kadının ortalarda dolaşmasını, sessiz bir merakla izlediklerini biliyordu. Ama gemi güvertesinden bile gördüğü şeyleri söylemesi gerekiyordu. Bildiklerini kendine saklayarak günün birinde Venedik gemilerine satabilirdi. Ama bunun yerine şehzadeye "Geçilmez mi?" demeyi tercih etti. Belki evet, ataların bunları yapıp oklarıyla işgalci gemilere ulaşmayı ummuş olmalılar. Şimdi her kalede gülle atan toplarımız var. Yani tehlike eskisine göre çok daha az. Ama düşmanların da gülleleri var. Büyük deden Fatih Sultan Mehmet zamanındaki gibi değil şimdi. O zaman Bizanslıların henüz gelişmiş silahları yoktu. Ama bak tatlım, Murat bir çocuğu anlayamayacağı şeyleri açıklamaya çalışan bir büyüğün ses tonuyla konuşmaya başlamıştı. Safiye aldırmadı. Gerektiğinde şehzadeyi şımartıp pohpohluyordu. Şehzade hala sancak beyliğine seçilmesinin kendi gösterdiği gelişmeden olduğunu sanıyordu. Bir güllenin yukarıdan aşağı atılması çok daha kolaydır. Murat derse devam ediyordu. Yani aşağıdan yukarı atmak çok daha zordur. Tam benim düşündüğüm gibi. Ne demek istediğini anlamıyorum. Ataların, işgalcilerin güvertelerine ulaşabilmek için çabalarında her iki yakada da kalelerinin en yüksek noktalarını tespit etmekte yanılmışlar. Buradaki ve karşıdaki uçurumları görüyor musun? Yeni doğmuş çocuk gibi çıplak ve korunmasızlar. Ve kalelerin avlularına en hakim noktalar buraları. Karanlık bir gecede bir düşmanın buraya toplarını taşıyarak iki kaleyi ve boğazı kontrol altına alması çok kolay olmamakla birlikte asla olanaksız değil. Murat bu fikri çürütmek isteyen bir gayretle o noktadan bu noktaya koşturdu. Ama sonunda Safiye'nin söylediğinin doğruluğuna o da inandı. Bunun üzerine Baffo'nun kızı Şehzade'nin, tabii ki her şeyi kendisini saptamış gibi, büyük babasına bu durumun aciliyeti ve derhal düzeltilmesi için bir ikna mektubu yazmasına yardım etti. İzmir'de ise Timur tarafından harap edilmiş limanı gördü. 150 yıl içinde çoktan burayı düzeltilebilirlerdi diye fikrini söyledi. Ama biz İzmir'e çok fazla yabancı gemi gelmesini istemiyoruz ki, dedi Murat. Hafif Meltem'le sakalı kımıldıyordu. Neden bu ısrar? Yabancılarla ticaret bölgeyi kalkındırır. Bu bölge İstanbul'u ve daha da önemlisi Yeniçeri ordusunu besliyor. Eğer dinsizler para kazanırsa Müslümanlar aç kalır. Safiye ona bu koşullarda bile ipek, pamuk, incir ve pekmez için İzmir sokaklarında pazarlığa tutuşmuş yabancı tüccarları gösterdi. Arabayı durdurup kılık değiştirmiş Venedikli ve Cenevizlilerin sohbetlerini dinlemek çok hoşuna gidiyordu. İlk kez burada daha önce hiç görmediği İngilizlere rastladı. Bu adamlar Türk kıyafetlerini benimsememişlerdi ve sıcağın altında akılsızca kalın yünlü giysileriyle ve güneşten soyula soyula pes pembe olmuş yüzleriyle dolaşıyorlardı. Ve her yerde kıyı boyunca harabeler vardı. Kumsallarda kendi yalnızlıklarına terk edilmiş bembeyaz mermer sütunlar yatıyordu. Çıplak dağ yamaçlarındaki büyük açık hava tiyatroları, tüm eskiliklerine karşın hala on binlerce kişiye hizmet edebilecek görünümdeydi. Angoralar, binalar, sokaklar ve tapınaklar, yöre çobanlarına ve sürülerine ev olmuştu. Bunları yaşama geri döndürmek için yapılacak olan ise, her şeye karşın yalnızca birkaç küçük dokunuştu. Bu kentler, yeniden yaşayan mekanlara kolaylıkla dönüştürülebilirdi. Harabeler madem ki tüm koşullara direnerek nesiller boyunca dayanmışlardı, niçin gelecek nesillere de ulaşmasınlardı? Oysa Murat, mermer kentteki heykellerin ve kabartmaların çoğunu utanmazca yapılmış şeyler olarak niteliyordu ve hatta onlara asla bakılmaması gerektiğini söylüyordu. Neyse ki bu toprakları ele geçirenlerin, kalıntıların tümünü gözler önünden silmeye yeterli zamanları olamamıştı. Safiye, atalarının yerine getiremediği bu görevi şehzadesinin de yapmamasını istedi. Lütfen buna dokunma dedi ve sözlerini şöyle bitirdi. Ama düşün ki o çok tanrılı Yunanlılar, Romalılar bu topraklarda böyle harikalar yaratabildiyse, niçin Türkler de yapmasın? Ve Safiye o gece yatakta, şehzadenin saltanat yolunda ilerleyişine yaptığı katkıların boşa gitmediğini gördü. 12. Zaman aşıklar için su gibi geçiyordu. Sıradan ölümlülerin kimine uzun, kimine kısa gelen bir 18 ay daha geride kalmıştı. 1565 yılının yaz sonlarıydı. Safiye, İstanbul hareminde nefret ettiği tahterevan gezilerinden Manisa'da çok hoşlanır olmuştu. Bunun nedeni, Murat'ın özel olarak yaptırdığı iki kişilik rahat arabada neredeyse onu hiç yalnız başına bırakmamasıydı. İşte yine ava giderken sevgili Gözdesi'ni de yanına almıştı. Güzel havadan olabildiğince yararlanmak için üzeri açılmış tahterevanda giderlerken, bir yandan da o günkü önemli mektupları gözden geçiriyordu. Ava giderken Safiye yanında götürmemelisin oğlum, diye elindekini yüksek sesle okumaya başladı. Herkesin seni rahatlıkla kınayabilmesi için böylesine fırsat yaratman, akıl almaz bir durum. Murat'ın ses sonundaki değişiklikten ve gözlerindeki şeytani pırıltıdan Safiye mektubun kimin tarafından gönderildiğini hemen anlamıştı. Bu Nurbanu'dan başkası olamazdı. Şehzade devam etti. Buna Nurbanu devam etti demek aslında daha doğru olacaktı. Harem'in güvenliği içinde olup biten hiçbir şey bir erkeği utandırmaz. Ama herkesin gözü önünde atılan bir küçük kahkaha bile yalnız onu değil, seni de hafif ve aptal bir duruma sokar. Engebeli arazide, çarşaflar içinde, ki mutlaka öyle olmalıdır, arabadan çadıra geçerken burkulan bir bilek de bir yığın dedikoduya yol açabilir. Hayatım, burkulan bir bilek deyip geçme. İnsanların senin hakkında kadınlarına sahip çıkamayan biri diye düşünmelerini istemezsin. Öyle değil mi? Ayrıca evet, hepsi de öldürüldü. Ama daha önce yaşadığımız o eşkıya utancını unutmamalısın. Allah'a şükür ki büyük baban bu yolların yaptırılması gerektiği konusunda ikna edilip halka güvenli yolculuk sağlandı ve sen de rahatladın. Bunlar aklından hiç çıkmamalı. Eğer onu ava götürmekte ısrar edersen, hiçbir terslik bile olmasa ki Allah bundan hepimizi korusun, yine de avcılar senin bir kadının kölesi olduğunu düşüneceklerdir. Haremini geride bırakamayan bir adam, avda bile, ondan ne çeşit bir sultan olur ki, diye kendilerine soracaklardır. Ve diyeceklerdir ki, neden bir türlü? Devam et aşkım, dedi Safiye. Cümlenin devamını gayet iyi biliyordu. Bir oğlu olmadığı ortada. Başka neler söylüyor? Aşağı yukarı aynı şeyler, dedi Murat. Yine kendi normal ses tonuna kavuşmuştu. Ve her zamanki dilekleriyle bitiriyor. Allah'ın inayeti üstünde olsun. Değersiz bir köle olan annen. Çok güzel okudun aşkım, dedi Safiye. Sanki annen arabada, yanı başımızdaymış gibi hissettim. Allah'a şükür ki değil. Ve Murat arabanın üzerini kapatıverdi. Safiye, kendi kıkırtılarının arasında birinin hafifçe söylendiğini duydu. Şehzade kızın üzerine hamle ettiğinde, tahterevanı omuzlarında taşıyan adamlar, bu ani denge bozulmasıyla bayağı zorlanmış olmalıydılar.